sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba, Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 22-23 Mart'ta gerçekleşen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ni konuşacağız. Zirvenin ilk gününde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bir araya geldi ve su manifestosunu imzaladı. Ve ertesi gün 17 ana başlık altında yuvarlak masa toplantılarıyla çalışmalar devam etti. İklim değişikliğinin suyumuz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve onunla uyum sağlamak için başka bir su yönetimi mümkün denildi. İşte bugün hem su manifestosunu konuşacağız hem de arka planındaki paradigma değişikliğine giden süreci öncesiyle ve sonrasıyla birlikte ele alacağız. Bugün Açık Radyomuzda konuğumuz Türkiye için bu çok önemli adımın mimarlarından birisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murat Han. Hoş geldiniz Alim Bey.
Hoş bulduk. Herkese merhaba. Açık Radyo dinleyicilerine saygılar.
Yoğun programımız içinde bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi isterseniz ilk sorumuza başlayalım. Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi için sizleri bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Öncelikle yıllardır gerek akademi gerek sivil toplum olarak bizim savunuculuğunu yaptığımız talep yönetimi, katılımcılık, havza bazında yönetim, su döngüsünün korunması ve döngüsel su kullanımı gibi ilkeleri içeren bir yol haritası çizilmiş oldu manifestoyla birlikte. Belediyeler neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissetti diye isterseniz böyle geniş bir soruyla başlayalım.
Evet. Yani büyükşehir belediyelerimiz temel kaygı, temel amaç aslında kentlerin su güvenliği. Biz bu yıl içerisinde Kasım-Aralık ayında Türkiye genelindeki yağışlara baktığımızda barajlarımızdaki doluluk oranları çok düşüktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız haklı olarak kaygılar duyuyorlardı. Çünkü biz işte ana temamızda da, afişlerimizde de belirttiğimiz üzere bugün var, yarın yok. Bu kaygı yanlış su politikalarından kaynaklandığı konusunda zaten Büyükşehir Belediye Başkanlarımızda bir görüş birliği vardı. Çünkü Türkiye su yönetimi suyun hem ulusal anlamda güvenli geleceğini hem de kentlerin güvenli geleceğini sağlama konusunda önemli eksiklerle karşı karşıya, önemli sorunları çözme konusunda zorluklarla karşı karşıyaydı. Temel şey aslında kentlerin su güvenliği. Ama burada şunu anlamamak gerekiyor. Kentlerin su güvenliği deyince artık büyükşehir belediyeleri yalnızca içme ve endüstri suyu temin etmekle değil, artık Büyükşehir Belediye sınırları son düzenlemelerle çok genişlediği için çok büyük ovalar ve tarım toprakları da Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alıyor. Ve başkanlar gittikleri bu ovalarda su tarımıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla hem içme hem tarım hem de endüstri suyunun güvenliği açısından bir politika değişikliği ihtiyacı hissedildi. Ve bu bir zirveyle Türkiye kamuoyuyla paylaşıldı.
Evet. Şimdi tabii bu Büyükşehir Belediyesi olma hali pek çok şeyi değiştirdi ülkemizde gerçekten. Yani dediğiniz gibi bu tarım topraklarının da dahil edilmiş olması bu çok önemli bir gelişme. Onun dışında hani çiftçilerin suyu alırken artık şey gibi, hani bir kentte yaşayan bir insan gibi aynı fiyattan neredeyse alıyor olması falan, bunlar çok önemli meseleler. Haklısınız. Peki şimdi 22-23 Mart'ta sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dört bir yanından önemli su emekçileri bir araya geldiler, konuştular. Bu iki günlük su maratonunda neler konuşuldu, neler yaşandı? Şöyle bir bakalım isterseniz, siz anlatın bize.
Evet, bu iki günlük zirvede hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde katılımlar oldu. Biz zirveyi aslında altı tema konusunda mesajlar verilmesi, bu konuların tartışılması gelen bir çerçeve olarak benimsendi. Yani bu temalar neydi? Öncelikli olarak iklim değişikliği. Yani biz Akdeniz Havzası'nda yer alıyoruz. Bu iklim değişikliği konusunda Türkiye sürekli gündeme geliyor. Sürekli tartışıyoruz. Son güncel gelişmeler nedir? Bunu hükümetler arası bu iklim değişikliği çalışmalarında yer alan bir İspanyol bilim insanı, bir de Türk bilim insanı bu güncel gelişmeleri bize aktardılar. Ve öğrendik ki gerçekten Akdeniz Havzası ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Yağış rejiminde çok fazla değişiklik yok ama küresel ısınmanın getirmiş olduğu su kaynaklarını etkileme durumu var. Buharlaşmadan kaynaklı. İkincisi bizim en çok üzerinde durduğumuz Türkiye'de konulardan bir tanesi su havzalarının korunması. Bu işte başta İstanbul olmak üzere Türkiye gündeminde olan bir konu. İstanbul su havzaları ciddi işte Kanal İstanbul projesiyle risk altında. Bu tür projelerin Türkiye'de gerçekten karşılığı yok. Bunlar yani su kaynaklarını etkilemesi ötesinde gerçekten bir ekosisteme çok büyük etkileri var. Bu su havzalarının korunması yani hem doğa hem ekosistem ve hem insanların içme suyu güvenliği çerçevesinde ele alındı. Ve korunmasına yönelik hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin genel bir çerçevesi çizildi. Bir üçüncü konu tarım konusu Türkiye'de. Başka bir tarımsal su yönetimi mümkün. Bu bir ana tema olarak belirlendi. Çünkü Türkiye'de işte devlet su işlerinin verilerine baktığımızda suyun çok önemli bir kısmı tarımda kullanılıyor. Tarımsal gıda üretiminde kullanılıyor. Bu %77'lik bir oran, büyük bir oran bu. Yani evlerde tükettiğimiz su zaman zaman hep gündemimize geliyor. Evet tasarruf yapalım, evet su kayıtlarımız var. Bunlar önemli. Bunları gidermek için ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Ama asıl tedbirin Türkiye'de tarımsal su tüketiminde alınması gerektiğine yönelik bir odaklanma, bir çerçeve çizilmek istendi. Bunun için de hem tarımsal su tasarruflarına yönelik olarak hem de tarım havzalarının su kaynaklarıyla birlikte ürün desenlerinin de planlanması gerektiği. Bu Türkiye'de yeni bir bakış açısı aslında. Çünkü temel olarak aslında tarımsal su tüketimi bizim içme suyumuzu etkiliyor. Örnek vermem gerekirse bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük Menderes Havzası'nda bir gezi programı var. Küçük Menderes Havzası'nın Tire, Torbalı, Menderes ilçelerini geziyor. Bu ilçeler büyük tarım havzaları. Bu havzalarda işte ben bugün başkana bir bilgi notu ilettim. Örneğin havzanın en büyük barajı, Beydağ Barajı, son aylardaki yağışlara rağmen doluluk oranları %4.8. Çok düşük bir oran. Tarihin en büyük düşük oranları. Keza diğer barajlardaki oranlarımız da çok düşük. Şimdi ne yapacak çiftçiler? Tarımsal gıda üretimini karşılamak için yeraltı sularından çok daha fazla su çekimi yapacaklar. Bu yaklaşık havzanın su ihtiyacı 500 milyon metreküp. Bu çekim aynı zamanda yeraltı seviyeleri evet seviyeleri düşecek, yeraltı sularımız tükenecek ama şu gerçeklik var. Bu havzalardaki tarımsal gıda üretimi İstanbul gibi, Ankara gibi işte bu büyükşehir belediyelerinin aslında tarımsal gıda üretimini karşılıyor. Bu aşırı çekimler İzmir'de de içme suyunu strese, içme suyunu sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla bunlara bütünleşik bakmamız gerektiğini aslında bu ana temada tarımsal gıda üretimini yalnızca tarımsal barajlarımızın planlaması olarak değil, aslında bütünlüklü olarak bütün bir içme suyumuzun, endüstri suyumuzun ve tarımsal suyumuzun birlikte havza bazında planlanması gerektiği konusu biraz gündeme getirmek istedik. Bir başka konu bu kullanımız sular. Artık kentlerimizin yeni su kaynakları diye değerlendirdiğimiz bütün dünyada da bu şekilde bakan arıtılmamış kullanımlı sular. Bu hem tarımda aslında hem de evlerde tükettiğimiz sular. Bu kullanımlı suların daha etkin bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğini çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için hem doğada ekosistemde kullanılması Hem de işte sanayi sektöründe ciddi bir su tüketimi var sanayi sektöründe. Türkiye'de %14'e yaklaşıyor. Sanayi sektöründeki su tüketiminin daha çok bu arıtılmış sulardan karşılanmasına yönelik bir politikanın öncelikli olması, bunun için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir tema olarak bu belirlendi. Bir başka tema da bu özellikle bu iklim değişikliğinin işte getirmiş olduğu önemli sorunlardan bir tanesi taşkınlar. Hem de kentlerimizin bu iklim değişikliğine hazırlanması aslında. Bu konuda da işte dünyada iyi uygulama örnekleri ile alındı. İşte Çin'den dünya çapında tanınmış bir hocamız bize Çin'deki uygulamalarını anlattı. Bir başka önemli konu da şu. Büyükşehir belediyelerimizin, aslında su yatırımları ciddi ekonomik bütçeleri var. Bu bütçeler konusunda zorlanıyorlar büyükşehir belediyelerimiz. Örneğin yani bir Çeşme Yarımadası'nda içme suyu şebekesinin yenilenebilmesi için, su kayıplarını önleyebilmemiz için 50 milyon euroluk bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımları artık Türkiye'deki siyasi kutuplaşmadan kaynaklanan belediyelerin gelirlerinde önemli oranda azalmalar söz konusu ve çevre yatırımlarına yönelik olarak da gelirlerinde bir kısılma söz konusu. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerimiz bu tür su kayıpları enerji maliyetleriyle finansman içinde bu yatırım kredilerini uluslararası yatırım kuruluşlarından karşılamak zorunda. Daha doğrusu kendilerini bir zorunluluk olarak hissediyorlar. Bu bir tercih değil asla. Ama böyle bir gerçekliği var şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyelerinin. Bu konudaki finansman zorluklarının nasıl aşılabileceği, iyi uygulama örnekleri konusunda da uluslararası kuruluşların bir takım önermeleri, yaklaşımları söz konusu oldu. Ve aynı zamanda da su kayıplarıyla, mücadeleyle ilgili yine Türkiye'deki bir bilim insanının son yapmış olduğu TÜBİTAK'ta yapmış olduğu güzel bir çalışmayı bizlere sundular. Yani genel olarak bizim ilk günkü çalışmamız uluslararası düzeyde de hem ADGE, bu Uluslararası Su Ortaklığı Ağı'nın eş başkanlarından Almanya'da Bonn Belediye Başkanımız, yine aynı ağın genel sekreteri ve Habitat'ın icra direktörü bize Dünya Su Günü ile ilgili mesajlarına ilettiler. Bu konudaki tatlı su kaynaklarının önemi konusunda görüşlerini ifade ettiler. İki günlük zirvenin ilk günü bu çerçevede geçti.
Evet, şimdi ilk günü bitirmeden Alim Bey, isterseniz o gün çok önemli bir etkinlik de oldu. Belediye başkanları, CHP'li belediye başkanları geldiler İzmir'e ve su manifestosunu imzaladılar. Hatta öncesinde de bir konuşmalar yaptılar, bir dizi. Birazcık da onlardan bahsedebilirseniz çok güzel olur.
Evet, ben zirvemizin en etkili kamuoyuna mesajını başkanlarımız verdi bir manifestoyla, Türkiye kamuoyuyla. Türkiye'de özellikle su kaynakları üzerindeki bu iklim krizinin etkilerini kuraklıkla mücadelede başarılı olmak için 5 temel ilkesel değişiklik önerdi başkanlarımız. Ve bunun için de 10 adımın bir an önce atılması gerektiğini bir manifestoyla Türkiye kamuoyuyla paylaştılar. Bu 5 ilkesel değişiklik gerçekten çok çok önemli ve Türkiye bunu zaman geçtikçe çok daha iyi kavrayacak diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak. Bu Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir politika değişikliği. Çünkü suyu su kullanıcılarıyla birlikte yönetmek, yani nedir bu? Tarım kesimiyle birlikte yönetmek, sanayicilerle birlikte yönetmek, su kullanıcıları, evsel su tüketicileriyle birlikte yönetmek, tarım örgütleriyle, çevre örgütleriyle, doğa örgütleriyle birlikte yönetmek, bu doğrudan yepyeni bir katılımcı bir anlayış. Üstelik bu öneri sadece kent ölçeğinde değil, hem havza yönetiminde hem de Türkiye'de ulusal ölçekte ele alınması gereken bir model olarak sunuldu. İkincisi, bu tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Bu gerçekten çok çok önemli. Bunu bir örnekle açıklayayım isterseniz.
Evet.
Devlet Su İşleri 2015 yılından itibaren bazı proje açıkladı kamuoyuna. İşte 1000 günde 1000 göret projesi.
Evet.
Ondan sonra ikinci bir 1000 günde 1000 göret projeleri. Neydi bu projeler? Bu projeler havza bazında planlanmayan, doğrudan işte yerleşim yerlerinin, tarımsal ovaların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok daha ziyade doğrudan suyu yönetenlerin arz ettiği, sadece inşaat alanında bir istihdam yaratılması için bir politika olarak benimsendi ve siyaseten önerildi bunlar. Nitekim bu bin günde bin göret çalışmaları çok başarısız oldu. Birçok baraj işte 3 yıllık bir süre içerisinde göletler tamamlanmaya çalışıldı. Ve bunlara çok ciddi, yani yüz milyonlarca yatırımlar yapıldı. Ve bunların daha sonra görüldü ki su kullanım oranları çok düşük bu göletlerin. Ve aynı zamanda da birçok gölet uygun mühendislik projeleri yapılmadığı için çok kısa bir zamanda birçok gölet su tutmaz olur. Bu tamamıyla bir siyaseten yapılan şeylerdi ve bir arzın yönetilmesi süreciydi. Bu tür yanlış israf politikalarının, yani yatırımların biz havza bazında değerlendirilmesi gerektiği ve hangi havzada hangi yatırımların yapılmasının da diğer havzalarla bütünleşik olarak değerlendirilerek çalışmaların yapılması gerektiği bir ana başlık olarak belirlendi. Üçüncü bir konu çok daha önemli. Bu su yatırım, su bütçeleri. Bakın bu Türkiye'de çok fazla gündeme gelmiyor ama dünyada şöyle bir yöntem uygulanıyor. Su her sektöre tahsis ediliyor. Yani enerjinin ne kadar suya ihtiyacı var? İşte sanayi kesiminin ne kadar suya ihtiyacı var? Havza bazında bunlar belirleniyor. Ve tahsisler su ekosistemlerinin, su ihtiyaçlarının dengelenmesi için de tahsislere izleniyor ve bunların aşırı tüketimine izin verilmiyor. Bu aynı zamanda bir su tasarrufu da getiriyor. Türkiye'de ise bu çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Örneğin Konya Ovamız, örneğin Akarçay Havzamız, örneğin Gidiz Havzamız, örneğin Küçük Menderes Havzamız'dan aşırı yüz milyonlarca metreküp su çekiliyor. Bu çekim bizim göllerimizi, yeraltı sularımızı çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunların işte planlaması çerçevesinde bir yaklaşım sunuldu.
Bir de şeyi eklemek isterim burada. Yani artık Konya Ovası'ndaki obrukların sayısı kaç oldu bilmiyorum ama her tarafta obruklar var. Yani artık toprak isyan ediyor. Hatta ben duydum ki şeyde bile, Trakya'da bile obruklar başlamış. Sanayinin suyu aşırı derecede çekmesinden dolayı. Bunları da bir eklemek isterim. Kusura bakmayın.
Evet, kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Yani şöyle, biz obrukların dışında bu büyük ovalarımızda aslında çok daha alansal düzeyde çökmeler var. Çünkü yeraltı sularından çekilen sular akiferlerde bir büzülmeye neden oluyor. Bu da çok büyük alanlarda çökmelere neden oluyor. Ama Türkiye'de henüz bu bilimsel araştırmalar henüz yeterli düzeyde değil. Ama ben bir örnek verirsem, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletindeki ovalarda 1954'ten işte 2000'li yıllara kadar yapılan çalışmalarda ovada 17 metre civarında bir şey söz konusu, bir çökme söz konusu. Aşırı yeraltı sularının çekiminden kaynaklı.
17 metre.
Tabii. Türkiye'de de şu anda işte Küçük Menderes Havzası'nda yer yer belli ovalarımızda bu çökmeler söz konusu. Çökmeler alansal olarak gündemde olduğu için bunu yeteri kadar hissetmiyoruz. Bu coğrafi bilgi sistemleri, CBS çalışmalarıyla izleme sistemi teknolojileriyle bunlar ortaya çıkartılıyor. Ve Türkiye'de bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir dördüncüsü doğanın su döngüsüne müdahale. İşte bu Türkiye'de ekosistemin su hakkı ilk defa bu manifestoyla çok açık bir şekilde ifade edildi. Daha önce belki Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde havza yönetimlerinde bu gündeme geldi. Ama Türkiye'de 60 yıldır işte suyun plansız tüketimi, Türkiye'de canlı ve cansız yaşamı çok ciddi bir şekilde etkiledi ve birçok sulak alanımız bizim kurudu. Birçok gölümüz kurudu. Bu Türkiye'de ekosistem hakkının tanınması, yani barajlarımız yapılırken, yeraltı sularımıza yönelik tahsisler düzenlenirken ekosistemin etkilenmeyeceği ölçüde bunun yapılması gerekiyor. Bir beşincisi de su döngüsünün farklı ekosistem ve sektörler arasında planlanması. Bu da işte arıtılmış suları, yağmur suyu hasadının planlanarak ve yönlendirilerek Türkiye'de gündeme gelmesi ve bunun da ekosistemleri besleyecek şekilde gündeme gelmesi. Hemen bir örnek vereyim. Mesela Çili'de İzmir'in çok büyük bir arıtma tesisi var. Ama diğer taraftan kentin içerisindeki dünyada ender görülen bir sulak alan, örneğin Gediz deltası, sulak alan aşırı su çekiminden etkileniyor. İşte biz bu tür sularında, bu tür sulak alanları besleyebileceğini, bunlara yönelik planlamalar yapılması gerektiğini tüm Türkiye kamuoyunda paylaşılmış oldu. Ve bu politikalar da 10 adımla uygulama sürecine girmesi gerektiği ifade edildi. Ben adımları genel olarak şöyle ifade edebilirim. Yani bir Türkiye'de bir su yasası yok. Türkiye'de su ile ilgili çok fazla kurum var. Ve bir yetki karması, bir koordinasyonsuzluk var. Bunun mutlaka giderilmesi ve artık büyükşehir belediyelerine su havzalarının yönetimlerinde ciddi bir rol verilmesi. Çünkü yerel halka, yerel su havzalarına en yakın olan işte kurumlar, yerel yönetimler. Yerel yönetimler su havzalarını daha iyi koruyabilir, daha iyi yönetebilir. Eğer su yasasında bu değişiklik yapılabilirse su havzalarımızın korunmasında çok daha güzel bir adım atmış olacağımızı düşünüyoruz. Bu 10 adımla ilgili önemli konulardan bir tanesi de şuydu. Türkiye'de çok yaygın su havzalarımızda kirlilik var. Bu iki temel etkenden kaynaklanıyor bu kirlilik. Biz bunlara noktasal ve yaygın kirlilik diyoruz. Tarım ilaçları. Bu çok gündemimize gelmiyor ama şu anda Türkiye'nin su havzalarını en fazla kirleten ve yaygın olarak kullanılan tarım ilaçları. Bunlar gübre ve pestisit dediğimiz şeyler. Birçok artık bizim su havzamızda, yeraltı sularımızda, yeraltı sularımızda tarım ilaçlarının kalıntılarını görüyoruz. Çiftçilerimizin bu konuda çok ciddi eğitilmesi ve çok ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve Türkiye'de nitrat kirliliği örneğin çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Diğer bir şey de işte endüstriyel atık sular. Tekirdağ Belediye Başkanımız bunu çok güzel açıkladı. Ergene Nehri'nde akan su, yani yüzey suyunun iki katı endüstriden yeraltı suyundan çekilen su boşaltılıyor. Ergene Nehri'nin su debisi iki katına çıkıyor. Ama bu iki katına çıkan su kirli bir su. Yani suyu kirletip biz nehre akıtıyoruz. Buna ilişkin de çok ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Bu üçüncü ben çok önemsediğim bu alımlardan bir tanesi de işte bu tarımda su tasarrufu ve doğru ürün planlanması. Bu Türkiye'de radikal bir adım olması gerekiyor bunun. Çünkü bu eğer yapılmadığı takdirde Türkiye su havzalarının yakın bir zamanda güvenli geleceğini sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bizim en önemsediğimiz konulardan bir tanesi de tarımsal su kullanımında ısraf ve ürün modellemesinin de teşvik edilmesi. Yani bir örnekle açıklamak istersen, örneğin Küçük Menderes Havzası'nda mısır ekiyoruz. Bu mısır çok fazla su tüketiyor ve Küçük Menderes Havzası'ndaki su stresinin önemli bir kaynağı mısırdan kaynaklanıyor. Biz bu ürün desenini su kaynağı kısıtlı olduğu için bu havzanı değiştirebiliriz. Yani bu tür önlemlerin, somut adımların atılması durumunda Türkiye'de suyumuzun güvenli geleceğini ve su havzalarımızı biz koruyabiliriz diyoruz.
Evet, aslında konuşulacak çok şey var ama son iki dakikaya giriyoruz Alim Bey. O kadar güzel anlattınız ki bu programdan birkaç tane daha yapmak gerekir gibi geldi bana. Su manifestosunda yer alan bütün konuları ele almak çok önemli bence de. Şimdi çok az zamanımız kaldığı için şeyi sormak istiyorum size. Aslında hani 17 başlık altında ikinci günde çok önemli konular konuşuldu. Bu konular, bunlara biz erişebilecek miyiz vatandaşlar olarak? Bir onu soracağım. Bir de 22 CHP'li belediyeyle mi sınırlı kalacak? Yoksa bu konuda diğer belediyelerle de yeni bir su yönetimi mümkün demek için işbirlikleri kurulacak mı? Diğer belediyelerden tepkiler aldınız mı? Çok kısa bir şekilde bir dakika içerisinde yetiştirebilirseniz sizden alalım.
Tabii çok olumlu tepkiler var. Bu manifestonun aslında yaygınlaştırılması için bir çaba içerisinde olunması gerekiyor. Yani bu CHP'li belediyeler değil, tüm büyükşehir belediyeleri, tüm yerel yönetimlerin bu sürecin içerisinde olmasında yarar var. İkinci günde şöyle çok kısa olarak söyleyeyim. İkinci gün Gerçekten güzel bir gün oldu. 17 konu başlığında Türkiye'deki su kullanıcıları, sektörler, bilim insanları, tarım çiftçi örgütleri, sanayiciler bir araya geldi. Toplam 331 kişi katıldı ikinci gün. 43 masa, yuvarlak masa kuruldu. Bu yuvarlak masada 17 konu başlığı tartışıldı. Bu tartışmayı çok önemsiyoruz biz. Çünkü ilk defa biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Türkiye'de su kullanıcıları evsel su tüketim fiyatlarını tartıştı. Bugüne kadar hep sadece suyu yönetenler, idareciler bunu tartışıyordu. Ama ilk defa su halkın ödeyebilirlik analizleri nedir? Bu analizler yapılıyor mu? Bu analizlere göre suların fiyatlandırılması gerekir. Yani halkın ödeyebilirlik analizleri dikkate alınarak suların fiyatlandırılması gerekiyor gibi çok sayıda konu başlığında bunlar tartışıldı.
Evet, daha bir sürü konu var. Aslında isterseniz sadece şunu söyleyerek bitirelim artık. Hani bu tartışılan konulara biz nereden erişebiliriz? Böyle bir imkanımız olacak mı? Onu söyleyip bitirelim hemen programımızı.
Evet, tartışılan konulara şöyle. Şimdi Kentlerde Su diye bir web sitemiz var. Yakın bir zamanda bütün bunlar bir kitap haline getirilecek. Bir rehber kitap olarak yararlanması için bu web sitemize koyacağız. Bütün herkes buradan yararlanmış olacak.
Şahane. Çok teşekkür ediyorum Alim Bey.
Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.
Çok teşekkürler. Evet, konumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 22-23 Mart'ta gerçekleştirilen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ydi. Alim Murat Han, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı bize bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sudan gelen de bu haftalık bu kadar olsun. Görüşmek üzere.
Sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.